Ayrım 19, Kuzgunlar ve Leşler 3. Cilt, Erol Toy, sayfa 276. 6. Kısım. Baba Gregor'un ölüm törenine vardığında Kayseri Kadısı Mustafa Ali Efendi'nin de orada olduğunu gördü Bican, yanına sokuldu. Başımın sağ olsun dedi acılı acılı. Çok bir bilge kişiydi. Ninemizin haldaşı, saylan kocamızın yoldaşı, bizim de öğütçümüz idi. Yitirmenin acısını onarmamız olasız. Doğru buyurdunuz beyim dedi Ali Efendi, bize çok yararlı olmuş idi. Tarih yazdığımızı öğrenenden yanımızdan ayrılmadı. Baka Efendi derdi sık sık, her horoz kendi çeşnisine göre öter. Şimdi sen de yazacağını iyi düşün. Her bir şeyin nedenleri derindedir. Kişi gördüğünü yazdığında görebildiğini yazmış demektir. Ve dahi insan gözü bilisi belleğiyle bütünleşmeyince kördür, gördüğünü sanır. Tarih yazmaya sıvanan ilkin Herodot, sonra da İbni Haldun'u okumaya koşuludur. Biri görüp duyduğunu, biri araştırıp öğrendiğini yazmayı öğretir. Aralarındaki ayrım duygu ile bilimdir. Ve dahi biri tanık ise öteki yargıçtır. Okuyana da yargı gereklidir. Neden dersen tanık kendince anlatır. Yargıç anlatılanlardan yararlanarak hükme varır. Olgunun altındakini görmeli kişi, görmedi mi nişancılıktan öteye gitmez. Hakan buyurdu ki filanca paşa eğitti ki buna karşılık kadı bilmem kim efendi hükme vardı ki der geçer ve dahi bunu bir gerek sanır. Oysa iş bütün bu denilen ve dahi edilenlerin gizini bulup çıkarmaktadır. Bunun için de olguya bakarken kendini dışlayacaksın. Görünen mi, gösterilmek istenen mi, gördüğün mü, gördüğünü sandığını mı bir iyice araştıracaksın. O zaman belki derinlere gitmek zorunda kalacaksın Haldun Usta gibi. Ama ortaya koyduğu da vekainame ya da sicil olmayacak, tarih olacak. Bak nice bir yaşanmakta, toplumun düzeni değişmeye duranda, kim kimin yanında neden yandaşlığa sıvanmakta. Bileceksin, yoksa kadılığından görmüşsündür ki yalancı tanık gerçek tanıktan düzgün konuşabilmekte. Yarına yalancı tanık olmakla düzgün konuşabilirsin. Ne var ki yazı bağışlamasızdır, söz unutulur, yazı okunur. Okunanda da her gün bir kez daha suçlanırsın. Yazan kişi aynı zamanda yapan kişidir, dağıtıp tozutup birleştirendir. Bunu becerebileceksen yaz, beceremediğine aklın kesti mi, ko Hakan'ın mansıbını da vezirin ödülünü de. Sen geçtiğini anlar da geçer ama yazdığın, yazdığın sana bir sorumluluk yükler ki nice bir korksan hakkın. O günden bu yana yazamamaktayım inanır mısın beyim? Oysa kolay yazardım. Lala Mustafa Paşa'nın yanında nişancıydım. Ya ağzından ya gördüklerimle pek çok olayı kaleme aldım. Sahip kıran bilirdim paşamı. Sonra Gregor Baba'nın dediklerini bir düşündüm. Bu koca yapı içinde koca Hakan Süleyman Han'ın bile bir oyuncak olduğunu gördüm. Gördüğümden beri de hepsini suçlayıp kurtulmaya döndüm. Bunun yanlışlığı da ortada. Nedenini göstermeden suçlamak da övmek de yanlış. Tutukluğumun nedenini öğrenmeye gelmiş idim. Ölüsüyle karşılaştım. Ne var ki sizden söz ederken işin gizini bilenler arasında sayardı. Şimdi görmekteyim yetip gelmenizden. Bana anlatır mısın nedir olup biten? Anlatacak olan sizsiniz bırak adı. Biz dağ başında Türkmen neyi nereden bileceğiz? Hakan buyruk verir, ulus güç. Yerine getirmeye sıvanırız durmaksızın. İyi beyim iyi de Hakan'ın sefere çıkmasını sağlayanlardan biri olduğunuzu duydum. Bir ziget vardan ötesine gidilemedi. Gidileceği umudunda mıydınız ki zorladınız? Değirmenciler su güçlüyse bendi berkit, bent zayıfsa suyu akıt derler bilge efendim. Şöyle bir baktığında sözün anlamı bir, ha bendi berkitmişsin ha suyu akıtmışsın. Oysa bir düşünelim, bendi berkitmeye zamanın yok ise suyu akıtmaya koşulu değil misin? Koşulu olan da neyleyebilirsin? Ya bendi yıktıracaksın suya ya gerektiğinden fazla biriktirip boşuna emek harcayacaksın. Toplumların gücü belirler savaşı. Baktın ki devlet bendin, toplum suyuna dayanıksız, berkitince akıtırsın. Hakan bunu bilmekteydi. Bildiğinden niceyse akıtacaktı suyu. Akıtacaktı ya ne yana? İşte önemli sorun bu. Bir katkımız olduysa belki işin burasında oldu. Yoksa haddimiz değil kimseye yol göstermekte, yön vermekte. Anlıyorum efendim, şimdi anlıyorum. Siz bir bahane oldunuz. Elbette, eğer efendinizle Şehzade Beyazıt çatışması gerektiğince kan dökebilseydi, 10 yıldan artık sefere çıkmayan Hakan, son deminde yola düşerek canını tehlikeye mi atardı bilmemektesiniz. Ama ahali işin gizini bilmekte, bir iyice dinlerseniz siz de görürsünüz ki saltanat kavgası tepede tepişmektir. Onca cönk ve dahi vaade karşın bunca eyaletten, bunca insandan toplanabilenle, 30 bin kişi mi? Bir Malta kavgasında 30 bin kişi yitirdik biz. Bayezid ya da Sultan Selim birinden biri haklılığını ahaliye kabul ettirip gerektiğince direnebilseydi, bir nice can giderdi düşünmekte misiniz? Ahali karışmadı bu işe. Her zaman 20-30 bin kişilik ordular kurulur. Yeter ki Adem'e o gününden iyi gün sağlayacağını bildir. Ve dahi bir kısmını ispatla. Yani ya tarihçi kadımız az biraz altın dağıt, yalnız şu birkaç eyaletten yanına 30-40 bin levendi toplayıver. Öyle olduğunda da umudun ardına düşenin canı tatlıdır. Vururken pek davranır da vurulmaya durdu mu tabanı yağlayıp bozulur. İşte Bayezid'in sonunda görüldü, 2 günden artık dayanamadı. Dayanamazdı. Ne var ki bildiğimiz Hakan dayanır umdu. Onca zamandır taht kavgasına hazırlanan bunca çürük çıksın anlaşılmaz. Oysa kendisi cöngü vurdurup sefer eylediğinde yalnız Anadolu'dan 200 bin er toplayıverdi. Neden ahali cengi istiyor, kavgadan kaçıyordu ondan? Onca zaman sizin efendilerinizin düzenleyip kotardıkları kavga, sonunda birkaç bin kişinin ölümüyle birkaç şehzadenin boğulması. Ve dahi Şah Tahmasbal az biraz altın, daha da önemlisi barış güvencesi sağlayarak çözümlendi. Çözümlendi ya, bir kez umudun ardına düşenleri doyurmak gerekli. Nice doyurursun. Ademler Bayezid ordusuna katıldılarsa ya ellerinden alınanları yeniden kazanmakla ya da mansıp koparmakla katıldılar. Sultan Selim yanına varırken de öyle değil mi? Ne oldu? Daha dün sayılacak yakınlıkta ol varıp İstanbul'da divanı basmadılar mı? Hakan Cürus bahşişini mi yetiştirsin? Divanı basan 8 binden artık kişiye mansıp mı? Bir kez ite kemiği gösterdin mi vermek zorundasın Kadı Hazretleri. Vermemekteysen ya ısıracak ya ısırılacaksın. Ey sen çobanlığa sıvandınsa ne ısırmaya ne de ısırtmaya izin verebilirsin. O zaman kurdun içine salacaksın sürüyü ki ölen ölsün, kalan sağlara sahip olabilesin. İşte işin gizi, eğer giz ise, oysa tarih bilen kişi tarihe baktığında her bir oyunun bir yanın çıkarı üstüne oynandığını görür.
Görür de bunca Adem'in ölmesinde kimin çıkarı var?
Şöyle bir kısadan saylım mı? Pek çok dirlik boşaldı Ali Kadı Efendimiz. Savaşta yararlık gösterenler bu dirliklere atandı. Yine de boş kalanı var. Ne oldu? Dirlik kavgası bitti şimdik. Az biraz da olsa yer alındı. Suhte'nin boş gezeni zaten sancak altında savaşa gitti. İş göreni de bu yerlere atandığında kavganın neden çıktığı unutulur. Yeni boşalanlara, yeni ademler gelinceye kişizadeleri divana yerleştirmek kolay. Dönüp bakacak olana hani danişmendindense sesi çıkamaz.
Öyledir de bir türlü durmamakta yakınmalar. Bunu nice bir yorumlarsınız.
Bazılarının eli gerektiğinden fazla kana bulandıysa Kadı Hazretleri, onu kendi kanında temizlemekten öte çare olmamakta. Bir kez tattı mı aykırının tadını, doğrunun çeşnisini alamaz kişi. Onun da yolu bulunur. Selim Han gelir gelmez ileri örgütünün kurulup suhte aykırılıklarının giderilmesini buyurdu. Tez zamandan bunun da üstesinden gelirdir.
Yani demektesiniz ki her bir şey sonuçta yeni düzenin yandaşlarına yaradı. Peki başka yararlanan yok mu bundan?
Eğer varıp beçi alsaydık, Tuna'yı baştan sona denetimimiz altında tutabilse, bunu bir de Ren'le bağlasaydık kadın, bundan herkes yararlanırdı. Şimdilik ahiler de yalandı az biraz. Ambarlarındaki malları tükettiler. Fıtyanın yiğitleri öldüğünden gedik isteklisi azaldı. Gazi dönenlerin de kuşağı doldu. Düğüne derneğe sıvanacaklar. Zaten o yüzden alabildiğine azalmadı mı son birkaç yıldır olaylar. Şimdi yeniden körüklenmek ve dahi dışarıdan beslenmek yerine içeriden semirmek dilenmekteyse yeniden başlayacağından kimsenin kuşkusu olmaya.
Beyim, dedi canlanarak Ali Efendi, beyim bağışlayın, bunca öngörü sahibi olduğunuz halde neden katıldınız olayların içine? Madem biliyordunuz ki nasılsa size dönmeyecek çıkarın ucu, neden bunca koşundunuz savaş için?
Unutuyorsunuz Kadı Hazretleri, biz de bir ulusun başındayız ve dahi durgunluk bizim de suyumuzu bende aşacak dendi güçlendirmekte. Ali Efendi ağzı açık baka kaldı Bican Bey'e. Ne diyeceğini, ne söyleyeceğini bilemedi. Ve daha önce budala Türkler diye yazdığı yazıların karasından utandı. Gregor Baba'nın dindaşları bir ağızdan ilahiye başladıklarından açık ağzıyla katılıyor havasını uyandırdı bir süre. Sonra gözlerinde bitmez bir beğeniyle Bican Bey'e baktı. Francesco Süleyman'ın konağına girdi. Sait hemen önüne düşerek efendisinin yanına götürdü. Süleyman iyice kocamanın fersizleştirdiği gözlerini Francesco Konoğlu'ya dikti. Sonra belleğinin derinlerinde resmini bulup çıkardı. ''Nasıl oğlumuz bizi düşlerimize kavuşturma işini sürdürmekte mi?'' ''Bunun için rahatsız etmekteyim efendimiz.'' diye eğildi Francesco. ''Manchester'dan bu yana dolanıp gelmekteyim. Efendimiz artık öç saatinin geldiğini belirtmekte. Bilmem biliyor musunuz, Sultan Selim Efendimiz Hazretleri, efendimizi has nedimeleri arasına aldılar. Hemen hemen her gün saraya girip çıkmaktalar. Bunun bir işareti olarak da Teberiye Gölü kıyısındaki geniş toprakları efendimize bağışladılar. Nakşe ile onların arasında bir Kıbrıs kaldı. Evet, bunu anlatmıştın. Malta bozgunundan sonra Osmanlı'ya ada aldırmak zor olsa gerek. Korkarız bu karara varmaları olasız.
Hayır efendimiz, karara varılması onca olasız değil. Derya kaptanı Piyale Paşa dağa tahta çıkış sırasında sakızın anahtarlarını armağan etti efendimize. Şimdik önümüzde birinci vezir ile bir de müftü Ebu Suud efendi bulunmakta. Birinci vezir efendimizi çok sevdiği halde Avrupalılara bir sözü mü vardır ne, bir türlü Kıbrıs için yanaşmamakta. Ama eğer Ebu Suud efendiyi kendimizden yana çevirebilirsek kararın alınması kolay. Çünkü müftünün etkinliği açık. Padişah efendimiz o zaman direnmesini kırabilir Sokollu paşamızın.
İyi düşündü mü oğlumuz? Papa ortalığı velveleye verir ise yaptığımız yeniden yüzümüze gözümüze bulaşmasın. Yahudi kaç kez umudun ucuna yapıştığında yoksun kalmıştır. Yine yoksun kalırsa çok uzun zaman toparlanamaz. Bizce tez davranmak iyi değil. Şimdilik Nakşe'yi basamak olarak kullanıp Teberiye kıyılarını bayındır kılsak çok daha iyi olur. Neden derseniz Papa'nın korosuna, korkarız bağına softalar da katılır. Ve dahi bize dinlerinde tanınmayan yaşama hakkını yitirmeye uğraşırlar.
Her bir şey hesaplandı efendimiz. Bir kez Kıbrıs alınır ise Nakşe'den vazgeçilecek. Her yıl 40.000 duka vermekte efendimiz. Bunu 100.000'e çıkardıklarında Kıbrıs Osmanlı'nın gözünde altın yumurtlayan tavuk olur.
Yavrum dedi gün görmüşlükle Süleyman, Osmanlı tavuğu yumurtlatmasını bilir. Şimdi dünyanın egemeni o. Hiç ummadığın yerden, hiç ummadığın biçimde altın devşirmekte. Hint okyanusunda dolanan Portekizli'nin bile üstüne varmakta. Durup dururken yılda 100.000 duka için bir ada almaya kalkışmasının bir nedeni olmak gerekli.
Elbette var efendimiz diye atıldı Francesco. Şimdiye hiç bu kadar yakın olmadık sultana ve bu yakınlıktan gerektiğince yararlanmak konusunda böylesi bir örgütlenmeye gitmedik. Akşam yatağına vardığında bizim düşlerimizle dinlenmekte Osmanlı sultanı. Sabah arz odasına girdiğinde efendimizin Akdeniz'in kilidi olarak sunduğu Kıbrıs'ın alınması gerçeğiyle karşılaşmakta. Ve asıl önemlisi bunca uzun yılın çilesini dindirmek bize müyesser olacaksa kendimizi mutlu sayarız demekte.
Sınamak istemesinler bizi Francesco. Kulluğumuzdan kaygı duyup bir incelemeye kalkışmasınlar. Öyle olan da bilesin ki tümümüz tümüyle ellerindeyiz. Kendi ademine bunca acımasız olanın İspanya kralına göz kırpıp Papa'nın Engizisyon'una özeni vermesi işten değil. Bir bakın çevrenize neler dönmekte. Ve dahi altın yumurtlayan tavukla bir nice gırtlanmakta. Karındaşın karındaşı öldürmesi ya da öldürtmesi değil, birkaç kişi sonunda. Medrese olan yerlerden söz etmekteyim ben. Onca suhteyi bir yere doldurup her türlü umutlarını ellerinden aldıktan öte, onları yine onların köylüsü, karındaşı olanlara kıydırmakta bir güzel. Bunun sonucunda onlar da davranıp işi büyütmekteler. Dememiz o değil, iyi düşünmeli yola çıkarken. Sınayıp kendinden yana olmadığını anladığında egemenliğin acıması yoktur. Başını içkiden, kıçını işretten kaldırmaz sandığın bir nice adem dimdik karşında duruverir. Tavuk kesilirken dayanamayıp başını öte yana çeviren, kurban bayramında kendi koyununu başkasına kestiren, bir nice yufka yüreklinin insan ölürken bir nice kıvandığına şaşarsın. O yüzden size derim ki bir iyice yoklayın altını ve bir iyice çekin kendinizi kıyıya. Ortaya çıkar bir de Osmanlı'ya kestirirsiniz Yahudi'yi, korkarız kökümüz kuruya. Sığınacağımız yer kalmadı mı yeryüzünde, umudumuz da düşümüz de elden gider. Neden dersen onun suhtesinin de altı bölük halkının da eli bir güzel silah tutmakta. Bizde o da yok.
Bizde silah tutanı satın alacak altın var ama efendimiz. Bunu verdik mi silah tutanların tümü buyruğumuza boyun eğmekteler. Yalnız efendimizin Anadolu'daki ajanlarının, silahlı adamlarının sayısı 10-15 bini bulur.
Sanmakta mısın ki Aydana'yı aldıklarını bir çırpıda elde edeceklerini anladıklarında bir gün durdururlar efendilerini. Yeter ki az biraz koltuk kovaltılsın.
Anlaşılıyor ki efendimiz siz kampanyaya katılmamak isteğindesiniz.
Nereden çıkardın?
Fazla kuşkulusunuz da.
Fazla yaşlı olduğumuzdan ve dahi çok şey gördüğümüzden oğlum. Yoksa bunca zamandır efendin sayesinde biz de sarraflık ederiz. Can Pulatoğlu'nun hazinedarıyız ve dahi bütün Suriye'nin geliri bizim kasalarımızda toplanır. Bunları birebir Kürt beylerine verip yılı dolmadan üretiriz. Size verdiğimizin sözü mü olur? Biz paradan başka şeyde istenmekle sandığımızdan konuşuruz. Salt paraysa hemen verelim.
Şimdilik öyle efendimiz. Ebu Suud efendi savaş fetvası için 50 bin duka istemekte. Ötekilere de bir o kadar verilmesi gerektiğinden 100 bini tamamlamak zorundayız.
Bizim payımız ne olmakta?
10 bin.
Oldu. Ellerini çırptı Süleyman. Yetişen cariyeye parşömenlerle divitini gösterdi. Rahlenin üstünde kağıda şifreli bir şeyler yazıp uzattı. Geçerken oğlumuzdan alıver.
Baş üstüne efendimiz diye eğilerek geriledi Francesco.
Doyuran parmağını küçük koçunun dudaklarında gezdirdi. Hemen ağzı açılınca gülümseyerek. Sen de yaşamın anlamını kavramaktasın he mi bebem? Sen de bilmektesin neyin nereden geldiğini he mi? Yanılmaktasın. Her ağzına gelen süt vermez ki. Bir anadır sütlü memesini yavrusunun ağzına tıkıştırıveren. Yaban kandırıp aldatmaya dönüktür bilesin. Bilmektesin de he mi? O yüzden sesin çıkmaz aldanmışlığına. Bir yandan yepeşledi. Bir yandan bütün gövdesiyle dönerek salladı torununu. Koçu onca beklemesine karşı memesinden yoksun kalınca birden feryada bastı. Ürküverdi doyuran. Hemen yepeşlemeye durduğu bebeği anasına doğru uzattı. Hele hele kızdırdık çömçe Türkmeni. Yetiş kızım. Gökçe tez erişte kurtar bizi bu zorbanın elinden. Amanın yıkacık ortalığı. Kız Gökçe neredesin? Gökçe ellerini kurulayarak kaptı bebesine. Hemen dolu bir fil dişi sürahi örneği gövdesini yarıp çıkan sütlü memesini koçunun ağzında devindi. Birden gırtlağına dolan ılık sütle sesi ıkıltıya dönüşüverdi bebeğin.
İşte bu, aferin benim aslan oğluma diye ayağını öptü doyuran. Bilmektesin he mi yavrum? Ağlayacaksın. Herkesten çok ağlayacaksın ki herkesten çok sana baksınlar. Yoksa bil ki yeryüzünün kurdu kuşu senden almaya koşar da birinin aklına vermek gelmez.
Gökçe bir yandan emiş emiş sağılan sütünün dinginliği, öte yandan anasının bilici sözleriyle gözleri ışılayarak bakıyordu. Doyuran kızının bakışlarındaki doyumlu mutluluğu görünce kıvandı. Abdülhalim oğlum iyi yetiştirilmiştir Gökçe kız dedi. Alka evli soyu mutsuzluğa alışkın değil, öylesine yenili vermez. Dinginliğinden anlamaktayım ki kızım arada bırakıp sefere çıkmasına karşın hoşnutsun erinden.
Kentleşmemizi isteyen siz olmadınız mı ana? Kasım Bey boyumuzun ulularından Divriği Beyliğine Abdülhalim'in subaşılığıyla kabullendi. Bey babam da bunu istemedi mi? Dilese Sancak Beyliğini almaz mı damadına? Hele yetişsin demekte. Demek ki daha yetişkinliğinden güvenli değil.
Türkmen'de nereye varılmak gerekliyse kişinin kendinin varması yazılı değil mi kızım? Bir tek bey soyu ayrıktır bundan. Ve dahi Abdülhalim oğlumuz bir yerde sıkılmakta ise boyumuzun kocalığı ve dahi yazıcılığı hazır beklemekte değil mi? Babası yeterince kocadı. Gayrı otağımızdan ayrılmayıp bilisiyle aydınlatmaz mı boyumuzu? Ya da dilemekte ise varıp köylerimizden birine konamaz mı dilediğince? Ama kişinin kendi kazandığı yenenlerin en tatlısıdır. Kasım Bey yabancımız değil. Dilemekteysen Kethu Dağlığı'nı alıp köylere sıkça yollamasın.
Sakın ana, Abdülhalim de istemez bunu. Bilir töreyi ve dahi buyurduğun gibi kendi yolduğu otu, kendi dişiyle ezmeyi diler.
Bilmekteydim kızımın seçiminde yanılmayacağını. Nice bir mutluyum.
Mutlu olan hepimiziz. Baksana bey babam yanından yarılmakla izin vermekte sana. Neden? Mutlu olduğundan. Oysa öyle olmasa adım attırmaz. Çağırtır bizi. Oturtur yanına ki gözü üstümüzden ırak olmaya.
Yok tazem dedi başını sallayarak doyuran. Er otunu kendi yolup yemeye koşulu da avrat ayrık mı? Ne babandan ne bizden umma böyle bir gözetim. Sen de mutluluğunu kurmaya koşulusun. Gerekmekteyse savaşır dilediğince yola getirirsin. Yoksa bir kez alt etti diye Bican Bey kızını hep yenilir mi sanmakta Abdülhalim Subaşı?
Sanmamakta anam. Hiçbir yakınmam, hiçbir dileğim yoktur çalaba alkış.
Olsa da kolunu yen, başını börk içinde kırmayı bilir ya Türkmen. Bizimki de söz işte. Torunum ağlamaya durdu mu birden elim ayağıma dolanmakta. Sanki onca bebeği ben çekip almamaktayım ana karnından. Ve dahi sanki tümü susup dinlemekte bizim dediklerimizi. Kocamaktayız Gökçe kız, kocamakta ve dahi unutmaktayız bazı şeyleri anlaşılan. Hey Gökçe ninemiz, kim bilir bir nice alaya otururdun bizi böyle görsen. Senin yaşadığının yarısına bile yarı ömrümüz durmaktayken kocalmaktan söz edenlere bir nice gülerdin. Gel de gül bakalım, kişinin kendi torunu başka mı ola? Başka ya, beyimiz de senin torunun değil miydi? Bir nice titredin üstüne ama o bey olacaktı. Az biraz da beyliğin üstüne titremek ödevinden değil miydi? Değildi, şimdi anlamaktayız.
Gökçe koçuyu doyurmuş, altına bakmaya davranan anasına komadan kundağını sarıvermişti. Daldan dala konuşmalarını bir ninni gibi dinledikçe şaşırdı.
Ne olmakta anam dedi, babamı çok mu özledin? Daha dün bir bugün iki.
Yok, özlemedim de şaşırdım anlaşılan kızım. Bunca yerleşiklikten sonra bunca göçebelik ve daha yeniden yerleşikliğe davranınca şaşırdım ola.
Uzaktan da geldin, yorgunluğunu alamamışsan suç torununda, gece bağıranda uykundan sıçradığını görmemekte miyim sanıyorsun? Çiçek dağı nerede, divriği nerede, bunca yıl hem de oyalanmadan. Torun sevdasına seyirtip gelinince elbette yorgunluğunu kolay alamaz kişi.
Yakındır baban da görünür doru atının üstünde. Demedi deme, torununun doğduğunu, sağ esen olduğunu bildi mi atlanır. Kimse tutamaz onu çiçek dağında.
Hele de oğlan olduğunu öğrenen de.
Oğlan kız ayırmadı ki Gökçem, hiçbir zaman ayırmadı. İnan kız olduğunda daha bir sevindi, belki beklediğinden. Beyçi ninemiz haber vermiş idi. Kıza adımı koyun dedi gitmeden önce, belki de o yüzden. Ama inal karındaşın doğduğunda seninkinden fazla sevinmedi inan. Töre oğul yoksa beyçe istemekte diye sıkılmaktaysan o başka.
Benim beyçeliğim bu ana dedi Gökçe. Varayım da bezlerini yıkayayım. Bez bırakmamakta. Yakında onca güzel halı dokuyan anam bez dokumaya durursa şaşmayacağız.
Sözüm olur. Yeter ki tezgahının düzenini tutmayı göster. Bilmektesin biz bu yerleşik tezgahlarını pek işletememekteyiz.
İnanılası değil anam. Sen ki onca yıl yerleşiktin, onca güzel dokur, onca güzel işlermişsin. Şimdi bu sözü ağzından duymak bir nice iştir.
Ben yerleşikliğimde yaşamıyordum ki yavrum diye boynunu büktü Doyran. Ot bir nice yaşar, taş bir nice vardır. Öyleydim. Bilisiz, bilinçsiz ve dahi düşünüsüz. Oysa adınla yaşa ninen aklıma bilinç koydu. Baban yüreğime sevda, düşündüm, gördüm, yaşadım ve dahi öğrendim. Bunca yükü bir kuşça beyinle bir serçe yüreğe yükleyen de öncesi kalır mı? Öncesini sil. Ne ki bilmekte isem unuttum. Ne ki görmekteyim dört elle sarıldım ki yaşamın da sevdanın da doruğunda uçuşabileyim. Ve dahi çalaba borç kutluyum. Bir de yitirdiğime sahiplenebilseydim.
Yitirdiğine sahip değil misin anam? Haberini almakta aynı yerde bulunmaktan kıvanmamakta mısın?
Haberini almaktayım kızım. Aynı yerde bulunduğumuza bir inanabilsem.
Diliniz aynı, dininiz aynı ve dahi uyrukluğunuz bir.
Bir yerimiz ayrı, bir de onu bütünleyebilseydik. İrkildi birden, sırtında dolanan iki gözün ağırlığıyla ürperdi. Başını çevirdiğinde kızı da başını kaldırdı. Ayaklandı birden Gökçe. Ne zamandır bilinmez kendilerini seyreyleyen Abdülhalim'e gülümsedi. İri bir tesbih gibi dizelenmiş elmasların ortasına som altından bir mühür kazınmıştı. Raşel'in ak gerdanına taktı kolyeyi Yosef. Ortadaki mühür kaldırdı, altın şamdanı kavradığı gibi yaklaştırarak yazıları okumasına yardım etti. Kıbrıs Prensi Yosef döndü, birden kollarını kocasının boynuna sardı.
Safa Sultan'ın söyledikleri doğru muydu? Birden kavrayamamıştım. Demek Kıbrıs'ın alınmasına karar çıktı ha? Oh Yosef, Yosef, Yahudi ulusu sana nasıl borçlu kalacak? İkinci Süleyman, ikinci Musa, ikinci İbrahim olacaksın. Yeniden kurucu. Nasıl, nasıl sevinmekteyim?
Çok zorladı Sokollu Paşa ama altın onun zorlamasını bile yendi. Ebu Suud Efendi de bizden yana geçince tek başına kaldı. Efendimiz divanı katında toplayınca işi bitti. Savaş kararı alınacağını bile bile bin dereden su getirmiş. Hatta duyduklarımız doğru ise Efendimiz azarlamış koca veziri. Damadı olmasaydı diyorlar. İsmihan Sultan'ın mutluluğunu yıkmaktan çekinmeseydiler, oracıkta başı gitmişti Sokollu Paşa'nın. Başı gitmedi belki, gücü gitti. Kaç zamandır ikinci padişah gözüyle görülen birinci vezirin onca güçlü olmadığı ortaya çıkıverdi.
Bunu bizden bilmesin Yosef. Biliyorsun biz efendilerimize tanıtan kendileridir.
Bizimle birlikte olmayı sürdürseydi altına boğardık onu Raşel. O fazla verene gitti bildiğimiz. Bizim verdiklerimiz Topkapı ile İbrahim Paşa sarayı arasındaki o saraya yeter miydi? İbrahim Paşa'nın görkemli olduğu söylenirmiş. Sarayından Enderun kurulacak denli görkemli olduğunu biz de biliriz. Ne var ki Sokollu'nunkinin yanında o bile sönük kalır. Topkapı yeni sarayı ile yarışmakta bize kalırsa, bunun için de kişilerin gücü yetmez elbet. Büyük devletlerin altın hazinelerine gerek var.
Öyle olsaydı annem ya da sen çoktan duyardınız Yosef. Belki gerçekten Kıbrıs'ın alınmasını tehlikeli görmekte.
Hadi canım, bu dönemde kim verdiği rüşvetle övünmekte? Durum ortada. Bir birinci vezirlik hasıyla o saray yaptırılır mı? Aldığını nice bir ustacı almış olmalı ki, hükümdar çaşıtları bizimkilerin ağzına bakmaktayken kulaklarımız sağır oldu. Yeniden sıkılmamız, yeniden düzenlememiz gerek haber alma örgütümüzü. Bundan sonra merkezi Kıbrıs olur. Öyle bir yer ki topraklarımızla Akdeniz'i birbirine bağlayacak ve birinde sıkışırsak ötekinde genişleyebileceğiz.
Ama koca vezirin öfkesini üstümüze çektiysek bunun altından nasıl kalkacağız, bunu düşündün mü?
Böyle bir durum doğacak olursa koca vezir bizim öcümüzden nasıl kurtulacak onu düşünsün. Unutuyorsun ki Raşel Osmanlı padişahları bile bize borçlu.
Ama borçlarını silmek için sarraflarını öldürdükleri de biliniyor.
Birden korkuyla sarsıldı Nassi. Karısının gözlerinde eritmek istedi korkusunu. Başını salladı. Düşünceli düşünceli kendini kandırmaya çalışan bir sesle. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyordum. Biz açıktan görülmedik ki hiçbir zaman. Ya Safo Sultan istedi bunu ya da divan üyeleri. İsteyenleri destekledik evet. Ama koca vezire de hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Bak bunu iyi düşündün. Saray bitti. İçine yerleşirken bazı gereksinimleri olabilir. Amantini'ye yazayım. Gemilerinden birine halis Cenova kadifesi doldurup göndersin. Böylelikle koca vezirin de gönlünü alırız.
Çok bir iyi edersin Yosef diye yeniden sarıldı kocasına Raşel. Sonra ikisi yan yana boğaza doğru döndüler. Kuru çeşme sırtındaki konaklarından firuze bir ırmak örneği salına salına giden boğaza daldırdılar bakışlarını. Boğaz akışıyla Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz'i aştı, vardı Kıbrıs kıyılarında dolaşmaya durdu.
Kapucubaşı yanı sıra yürüyerek divanhaneye yönlendirdi Hüseyin Paşa'yı. Yeni sarayın görkemi altında omuzların çöktüğünü sandı Hüseyin. Ağalıktan birden gözdeliğe sıçramanın sevincine böyle bir yaşamın öykünmesi karıştı. İleride yapacaklarını düşündü kapıcıbaşının adımlarını izlerken. Sokollu'nun katına sokulu verince dizüstü çöktü, sürünerek varıp eteğini öptü. Burnunun ucunda beliren eli kavradı öptü. Sırtında uzun parmakların sağızlamasını sezince başını kaldırdı. Ağır ağır doğrularak paşanın dizinin dibine oturdu.
''Aklımızda olmayanı başımıza getirdiler paşa oğlum.'' diye söze girdi Sokollu. ''İstemediğimiz kararları alıp uygulamasını üstümüze yıktılar. Meğer altının parıltısı doğrunun gücünden üstün imiş. Bir kez ağzını bulaştıran daha demekten geri kalmamaya koşulmakta. Ve dahi bugünün kârını yarının zararına yeğe tutanlar çoğunlukta. Önleriz, engelleriz sanmamız boş. Başımıza gelen de anladık. Anladık ya, geç kaldı.'' Şimdiye her bir sözümüze iyi düşünülüp iyi söylendiğinden güvenen efendimiz rüşvet dolabının tozundakilere uydu. Kıbrıs'ın fethi kararlaştırıldı. Nice bir karşı olsak da kazanılmasına koşulmaktan başka çaremiz kalmadı.
Madem karşısınız efendimiz, bırakınız karar kılan kotarsın.
Bir kez posta tırmanan bıraksın yazılı değil paşa oğlum, neyi önermektesin? Madem koşulduk ilkten bu dolabı çevirmeye mecburuz. Bunun için de yanlışlığını bile bile destekleyeceğiz. Ola ki zafer müyesser ola. O zaman yanlış doğrulur. Yok ise hizmetin sorumlusu başta bulunan olur. Neden dersen biz düzenin sağlamca yürümesinden sorumluyuz. Oyun, dolap, her bir işin üstesinden gelmedik mi anlamımız kalmaz. Elbette ayrılıklar, aykırılıklar olacaktır. Ortada devlet edinmek gibi bir ödül durmaktayken kişinin sıvanması kaçınılmaz. Diyeceksin ki hiçbirimiz Hakan olamayız. Devlet Osmanoğlu'nun öz malı ama yönetmek de bizim. İşte kavgan işin burasında verilmekte. Yanlış da olsun doğru da olsun bizi tökezletmeye koşulu, altımızdaki de karşımızdaki de. Biz de bütün bunların üstesinden gelmeye mecburuz. Tutalım biz kenar durduk yenildiler. Ne denir? Birinci vezir desteğini esirgemese kazanılırdı. Tutalım bizsiz kazandılar ne ola? Bizim posta kalmamızın gerekçesi tükenir. Yani paşa oğlum işin neresinden baksan bu işi kotarmaya debeleneceğiz. Ve dahi yöremizde bulanık hava bekleyen kurtların ağzından kellemizi de düzenimizi de çekip alacağız bir güzel.
Yanlış koşulan da daha bir zor değil mi durum efendimiz?
Yanlışın doğrusu karşısında değil, içindedir oğul. Bulup çıkarmak vazifemiz. Nedeni açık. Hepimiz faniyiz. Yerimize bilisiz gelmesindense usta dolapçının gelmesi ye. Yoksa elimizden tümüyle kapmaya düşmanı hazır. Ayağımız bir yol sürçse Türkmen tümümüzü silip süpürmeye hazır beklemekte. O yüzden sağlam tedbir alıp ince hesaba oturacağız. Ve dahi bu yüzden seni Habeş'e beylerbeyi yollayacağız.
Kulunuz buyruğunuza ölmeye hazır efendimiz. Nerede ne zaman karar vermek elinizde?
Bunu bildiğimizden Kızıldeniz'in ağzına seni dikeriz. Umman yakasında Şalken forsunu pek çakırasın. Portakallı felemek ayırmayasın. Ne ki devşirilmekte bir tamamcı Süveyş ağzına yağsın ki çölü aşırtmak kolaylansın. Umduğumuz gibi çıkarsa sefer üzere Türkmen nice bir Levent'i varise döker. Irkına bağlılığı, devletine bağlılığından üstte olduğundan İran yönüne sefer eğlense kaçınır da küffar üzere olan da seyirtir. O yüzden bütün bir Umman bölgesini sağlam ellerde tutmak gerek. Sudan ve dahi Yemen, Habeş eyaletinin gözünün altındadır. Orası sağlamca duran da Mısır ile Suriye, Basra ile Tahmasp'la kendini kollamaya koşulu. Türkmen'in kendine kızdığını bilmekte. O çekilip derya yüzüne çıkan da iş karıştırmaya kalkışırsa kendi oyununa gelir. İşte senin asıl vazifen körfezi bir iyice tutasın ki senden habersiz bir kuş geçmeye. Şalken tüccar kılığında elçi yollamayı başardı mı bizim rahatımız kaçar. Kaçmaması senin dirayetine bağlı.
Körfez'den tasanız olmasın efendimiz.
Olsaydı seni yollamaz idik. Göreyim seni paşa oğlum. Hele şu işten zafer müyesser olarak çıkalım. Dolapçıların dolabını kırmak da boynumuza borçtur.
Allah doğrunun yardımcısıdır veli nimetim efendimiz. Göreceksiniz. Her iş istediğiniz gibi yürüyecek.
19. ayrımın sonu. Sayfa 294.